Bronwyn, gördüğüne göre doğru olmalı, dedi. Bunu bilmekle başıma bir dert gelir mi, diye sordum. Bronwyn, başına gelecek tek dert, bunu düşünmen ve vicdanında bunun ağırlığını duyman olacaktır, dedi. İstenilmeyen yerlere gidenlerin her zaman başları derde girer. Aynı şekilde her şeye burnunu sokanların da. Bana kızdın mı Bron, diye sordum. Kızmadım, dedi. Sadece şaşırdım. Ben senin bir centilmen olarak yetiştiğini sanıyordum. Oysa centilmenler burunlarını böyle her yere sokmazlar. Eğer kazara böyle bir şey yapmışlarsa da bunu kimseye söylemez, kendi işlerinde tutarlar. Keşke ben de söylemeseydim, dedim. Ama birine söylemem gerekiyordu. Bu çok korkunç bir şey Bron. Sus artık, dedi. Yemek yemelisin. Karnın aç mı? Evet, dedim. Pekala, dedi. Sen sofrayı kur, ben de annenlere kadar gidip et tabağını alayım. Bizim eve bu olanları anneme anlatmak için gittiğini biliyordum. Başınıza bir takım belaların geleceğini, bunların sizi beklediğini ve çok geçmeden de hepsiyle karşılaşacağınızı bildiğiniz zaman içinizi tuhaf bir duygu kaplar. Sanki orada açık duran bir pencereden büyük korkular canınızı acıtmak için değil de sadece sizi tedirgin etmek için ellerini içeriye doğru rastgele uzatırlar. Bronwyn döndü. Et tabağını da getirmemişti. Annen seni istiyor, dedi. Beni ele verdin, dedim. Bronwyn, evet, dedi. Annenin bilmesi gerekiyordu. Önce bana geldin ama ona gitmen daha doğru olurdu. Benim başımı derde sokacağın hiç aklıma gelmezdi Bron, dedim. Senin bu yaptığını ben sana yapmazdım. Bron yarı şaka yarı ciddi, hadi hadi, dedi. Kimse seni ele vermedi. Senin şu beynin fazla yüklü. Ama hafifletmek için benim yapabileceğim bir şey yok. Bu ancak annenin elinden gelir. İki lokma atıştır, sonra da eve git, olur mu? Olmaz, dedim. Eğer bir bela çıkacaksa şimdi çıksın. İyi geceler bile demeden dışarıya fırlayıp doğruca evin yolunu tuttum ve annemi mutfakta yalnız başına oturmuş çorapları yamarken buldum. Annem başını işinden kaldırmadan dikkatli bir ipliği çekerken, "Huf," dedi. "Efendim anne," dedim. Parlak iğnenin üzerinden doğru bana bakan gri gözleri gün gibi aydınlıktı. Bu gözlerde beni korkutan bir şey yoktu ama yine de titriyordum. Evde saatin sesinden, ara sırada sönmeye yüz tutan ocaktaki ateşin çıtırtılarından başka bir ses duyulmuyordu. Annem, "Bir yerlerde olduğunu işittim," dedi. "Evet anne," dedim. "Ve bir şeyler görmüşsün," dedi. "Evet anne," dedim. Buz gibi bir sesle, neden? Diye sordu. Bazı sorular vardır ki bunlara bir türlü cevap verilemez. Gözlerimi annemin terliklerine diktim ve sanki böylece saatler geçti. Annem titrek bir sesle, bir yerin mi ağrıyor senin? Diye sorunca kendimi hiç de iyi hissetmedim. Hayır anne, dedim. Annem, seninle baban konuşacak, dedi. Hadi yatağına git şimdi. Peki anne, dedim. Ve onun uzattığı yanağını öptükten sonra arka odadaki yatağıma gittim. Bu soğuk karanlığın içinde bulunmaktan son derece memnundum. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum ama uyandığım zaman elinde bir lambayla babamın bana bakmakta olduğunu gördüm. ''Seni uyandırdığım için özür dilerim oğlum,'' dedi. ''Bu gece bazı yaramazlıklar yapmış olduğunu öğrendim.'' ''Evet baba,'' dedim. ''Fanilamı çıkartayım mı?'' Babam yumuşak bir ifadeyle gülümseyerek, ''Buna gerek yok,'' dedi. ''Kırbaçlayacak değilim seni. Sadece seninle konuşacağım. Uykun açıldı mı?'' ''Evet baba,'' dedim. Babam, ''İyi öyleyse,'' dedi. ''Şimdi beni dinle. Bütün gördüklerini unut. Bırak onları bir kenara. Hepsini uzaklaştır aklından. Böyle şeyler seni hiç ilgilendirmez. Sadece bilmiş olmakla kal. Kadınların doğum yaparlarken ne büyük acılar çektiklerini artık öğrenmiş bulunuyorsun.'' Bunu hatırla ve yalnız annene değil bütün kadınlara ona göre davran. Peki baba, dedim. Babam, bilmeni istediğim başka bir şey daha var, dedi. Kimsenin bir başkasına yüksekten bakmaya, katı yürekli olmaya, aklını başkasının zararına kullanmaya hakkı yoktur. Bütün insanlar aynı biçimde ve eşit olarak doğarlar. Tıpkı bugün gördüğün gibi kaptanlar, krallar, sokaklarda dolaşan tenekeciler, terziler, herkes aynı yoldan gelir. Bunlar kulağına küpe olsun ve insanlarla kuracağın ilişkilerde seni doğru yola yöneltsin. Hele annene çok iyi davranman gerektiğini hiçbir zaman aklından çıkartma. Olur mu? Peki babacığım, dedim. Babam, Tanrı seni korusun oğlum, dedi. Gönül rahatlığı içinde uyu. Gerçekten de dediği gibi uyudum. 14. bölüm. Beyaz hindiler olayı hafızamda her zaman bütün canlılığıyla yaşayacaktır. Bu, dükkan sahibi ihtiyar Elias'ın bizim aileye karşı giriştiği hainliklerin bir başlangıcıydı ve Bay Griffith'in uyanış hareketine hazırlandığı sıralara rastlıyordu. Bizim evin arka tarafında beslemekte olduğumuz güzel tavuklarımız vardı. Bunların kimi kahverengi, kimi beyaz, kimi de halamın çiftliğinden gelme siyah ve bol yumurta yumurtlayan cinsten tavuklardı. Şu tavuklar da ne sevimli yaratıklardır hani. Bütün gün boyunca toprağa gagalayıp yiyecek bir şeyler buldukları gibi ayrıca iki öğünde yem yerler. Sabahleyin gidip de yumurtalarını görmeniz için damı başınıza geçirircesine gıdaklarlar. Kimseye bir zararları dokunmaz bu hayvanların. Gerçekten severim onları ben. Hep kendi işleriyle uğraşırlar. Nazlı davranışlarla salına salına dolaşırlar. Her yıl Haziran'a doğru dayımdan bize genç hindiler gelir, biz de bunları Noel için beslerdik. Ama bu yıl her zaman gönderdiklerinin yerine Moldvin dayı bize beyaz, güzel yelpazelere benzeyen kuyrukları, uçuk sarı bacakları, kırmızı ibrikleri olan değişik türden hindiler yolladı. Şimdiye kadar hiç beyaz hindi görmemiştik. Bütün köy halkı gelip bunları seyretti. Bizim arka taraf 1-2 saat kadar bir panayır yerine döndü. Günlerce de çiftçiler sökün ederek beyaz bayanlar adını taktıkları bu hindilere baktılar. Kısa bir zaman sonra da ister istemez evin arka tarafında dolaşanlara aldırış etmez olduk. Her isteyen geliyor, bunları uzun uzun seyrediyor ve tekrar çekip gidiyordu. İşte bu yüzden hindiler bir gece hiçbir iz bırakmadan sessizce ortadan yok oldular. Başka bir zaman olsaydı tavuklar yaygarayı basar, ortalığı gürültüye boğarlardı. Ama hindileri görmeye o kadar çok insan gelmişti ki onları yine böyle bir şey sanarak oralı olmayıp seslerini çıkartmamışlardı. Kahvaltı için kümesten yumurta almaya hep Angarat giderdi. Hindilerin kaybolduğunu ilk önce o fark etti. Angarat yüzü kıpkırmızı olmuş, gözleri yerinden uğramış bir halde koşarak içeriye girdi ve elleriyle kapıyı tutarak orada kaldı. Babam yukarıda pantolonun kayışını bağlarken ona baktı. Angarat, baba dedi. Hindilerin yerinde yerler esiyor. Babam, deme kız, nereye gitmiş olabilirler dedi. Angarat, kümesin kapısı açılmış dedi. Yerler de telek dolu. Babam, anlaşıldı dedi. Hadi önce kahvaltı edelim, sonra çaresine bakarız. Dave, polise gideyim mi diye sordu babama. Babam, polise mi dedi. Neden polis çağıracakmışız? Sağlığım ve gücüm yerindeyken ben pekala kendi kendimin polisi olurum. Kahvaltıda hiçbirimiz sesimizi çıkartmadık. Çünkü babamın yüzünde çok iyi bildiğimiz bir ifade vardı. Bunu göreceğime 100 tane polis görmeyi yey tutardım. Sabah vardiyasıyla başlayan işine gitme zamanı geldiğini Ivor babama hatırlatınca hepimiz derin bir soluk aldık. Dışarıda hava ağarmaya başlıyordu. Ben de abilerimle birlikte kümese ne var ne yok diye bakmaya gittim. Kümesin kırık kapısından ve birkaç beyaz hindi teleğinden başka bir şey yoktu görünürde. Kümesin orada ellerimiz ceplerimizde durup dağın tepelerine doğru bakarak sürünleri seyrettik. Davy, hindileri kim almış olabilir? Dedi. Herhalde bizim tepeden biri olmasa gerek. Vadideki bütün çiftlikleri dolaşmak yapacağımız en doğru iştir. Abilerim epeyce uzun sürecek olan yürüyüşlerine çıktıktan sonra ben de tepeden aşağıya inmeye başladım. Dükkanı başkasına devredip işsiz kalmış bir adam gibi hissediyordum kendimi. Çünkü okula giden kızlara, oğlanlara başımla selam vermek ve öğleye kadar bana zaman geçirtecek bir şeyler aramaktan başka yapacak bir işim yoktu. Tosa'nın dükkanına girip karamele aldım ve köprünün üzerinden bir yere oturarak postacı Alice'in geçmesini bekledim. Irmak çok ağır akıyordu. Kayaların arasındaki küçük alabalıkları görebiliyordum. Belki bunlardan birkaçını yakalayabilirim diye kıyıya indim. Irmağın bir yakasında Tosil'in arka bahçesiyle onun hemen yanında Dr. Richards'ınki, öbür yakasında da üç çan birhanesiyle ona bitişik Elias'ın dükkanı vardı. Dükkan birahanesinden çöpçülerin dışarıya bulaşık sularını taşıdıklarını gördüm. Ama ihtiyar Elias evinin arka kapısından ırmağın kenarına doğru uzanan toprak yolun köşesine kadar kendi kovalarını kendisi taşıdı. Sonra dönüp içeriye girdi ve eskilikten tutar tarafı kalmadığı, alt pervazıyla yerleri süpürdüğü için büyük bir gürültü çıkaran kapıyı kapadı. Bu işte bir acayiplik sezdim. Çünkü çöpçüler eskiden beri ihtiyar Elias'ın bu kovalara elini bile sürmediğini, bunları ta içeriden kendilerinin almak zorunda kaldıklarını söylerlerdi. Onları neden bu sabah kendisinin taşıdığını merak eder dururken, çöpçülerin de Elias'ın bu davranışını bir alay konusu yaptıklarını duydum. Irmağa iyice yaklaşınca balıkların yarı ölü bir halde olduklarını gördüm ve kömür tozlarıyla kararmış bu kayaların arasında onları ölümle baş başa bıraktığım için üzüldüm. Eğer bu pis sularda bir damla huzur kalmışsa onlar da bu huzur içinde öleceklerdi. Sonra tekrar köprüye çıktım ve üç çanın bulunduğu karşı kıyıya geçtim. İhtiyar Elias'ın arka kapısına kadar uzanan dar toprak yolu izleyerek oraya vardım. Toprak yolun ortasında, yerde, beyaz bir telek gözüme ilişti. Bir tavuk teleği olabilirdi bu. Ama tavuk ve hinilerden anlayan birisi için bunları ayırt edebilmek öyle zor bir iş değildir. Bu küçük telek bir beyaz hindinin yelpaze biçimindeki kuyruğundan kopmaydı. Avlunun duvarı tırmanamayacağım kadar yüksekti. Daha alçak bir yer olsaydı, bu zayıf bacaklarımla yine de bu işi beceremezdim. Onun için dönüp tekrar yola çıktım ve ihtiyar Elias'ın dükkanına girdim. Cebimde bir peni vardı. Dükkan büyüktü. Açıldığı zaman çıngırak sesleri çıkartan çifte kapının her iki yanında yuvarlak vitrinler vardı. Yıllardan beri orada dura dura solmuş, yırtılmış krapon kağıtlarıyla kaplı bu vitrinlerin içi, çocuk ve erkek giysileri, potinler, iç çamaşırları, sabun, çay, çocuk önlükleri, kadın entarileri, şapkalar, kara lahana, jambon, kazmalar, kürekler, arpa, tavuk yemi, taraklar ve potin bağlarıyla tıka basa doluydu. İçeriye girdiğimde tepemde zırıldayan çıngıraklar ihtiyar Elias'ı tezgahın başından bana doğru itti. Elias uzun boylu, zayıf, vücudu öne doğru kaykık bir adamdı. Bıyıksızdı ama yüzünü çevreleyen bir sakalı vardı. Islatılarak taranmış olan saçları sakalından daha koyu görünüyordu. Gözleri ne mavi ne de griydi. Sadece açık bir renkti ve konuştuğu zaman da bunlar hep sizin yanınızda bir yerlere bakardı. Sırtında ön tarafı sürtünmekten pırıl pırıl olmuş bir ceket, altında da paçaları potinlerinin üstünden sıkılmış daracık bir pantolon vardı. Ayak baş parmağının koca tırnağı potinlerinden bir tekinin burnunu delmiş ve buraya düzgün bir şekilde yuvarlak bir parça yamanmıştı. Elleri pembe ile mavi karışım bir renkteydi. Uzun tırnaklarının dipleri çakısıyla öyle bir kazımıştı ki, bunlar uçlarındaki siyahlıklarla hayvanların pençelerindeki eğri tırnakları andırıyordu. Bakışları beni sıyırıp geçerek, ''Ne istiyorsun?'' dedi. ''Bir penlik meyan kökü rica ediyorum Bay Elias.'' dedim. ''Az önce seni köprüde gördüm.'' dedi. ''Ağzında bir şey çiğniyordun. Karamelayı Tosil'dan mı aldın?'' ''Evet.'' dedim. Elias aynı biçimde çarpık çarpık bakarak, ''Şimdi de meyan kökü çiğneyeceksin öyle mi?'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''İlk fırsatta babanı göreceğim.'' dedi. ''Senin üstüne bu kadar titrerlerse şımarıklık işte böyle başına vurur. Bir günde şeker almak için iki peni verilmez. Günahtır. Hadi çık dükkandan dışarı.'' ''Bir penlik meyan kökü vermeyecek misiniz Bay Elias?'' diye sordum. Elias kaşlarını çatıp bir takım sesler çıkarttı ve yumruğunu tezgahın üzerine indirerek ''Hayır.'' dedi. ''Defol buradan. Seni haylaz seni.'' ''Teşekkür ederim Bay Elias.'' dedim ve dışarıya çıktım. Doğru tepeye, bizim eve, annemin yanına koştum. Bütün evimiz gibi bir kekik kokusu sarmıştı. Annem mutfakta kuzu dolduruyordu. ''Anne.'' dedim. ''Bizim hindilerin nerede olduklarını biliyorum.'' ''Annem, ya, neredeymişler bakayım?'' dedi. ''İhtiyar Elias'ın dükkanının arka tarafında.'' dedim. ''Annem, hadi oradan.'' dedi. ''Saçmalıyorsun yine.'' Bunun üzerine cebimdeki teleyi çıkardım. Onların arka tarafındaki toprak yolda buldum bunu. Kim ne derse desin, bu bizim hindilerden birinin kuyruğundan kopmuştur. Annem teleye bakarak, ''Rüzgar üfürmüştür.'' dedi. ''Adamın potininde de bir hindi pisliği vardı.'' dedim. Annem, ''Nereden biliyorsun?'' dedi. Dükkana girdim, dedim. Annem, niçin? Diye sordu. Meyan kökü almak için, dedim. Annem lambanın arkasından doğru, parayı kimden aldın? İanto'dan, dedim. Annem ada çayını ayıklarken, meyan kökü aldın mı? Diye sordu. Hayır, dedim. İhtiyar Elias parayı gereksiz yere harcamamın doğru olmadığını söyledi. Annem, hakkı var, dedi. At bakayım o parayı kutuya. Sandalyeye tırmanıp peniyi teneke kutuya attım ama kutu bana pek boş gibi göründü. Baban görsün diye teleyi vazoya koyarız, dedi annem. Şimdi kulübeye git ve Owen'ın dağıttığı takımlarını bir güzel temize bakayım. İanto'ya da paralarını nasıl çarçur ettiğinin hesabını ayrıca sorarım. Hadi sen git. Şu ihtiyar Elias onu bunu para harcamak zahmetinden vazgeçirmeye acaba ne zaman başladı merak ettim doğrusu. Abilerim vadiden boş ellerle teker teker döndüler. Ben de onlara bir şey söylemedim. Babam yıkandığı sırada ben Owen'la birlikte arkadaki kulübedeydim. Sonra annem bizi yemeğe çağırdı. Babam yüzünde ve sesinde aynı ifadeyle bana ''Sonra ikimiz şöyle bir yürüyüşe çıkarız Hov'' dedi. ''Olur baba'' dedim. Davy ''Biz de gelelim mi baba?'' diye sordu. Babam ''Olur oğlum'' dedi. ''Kim isterse gelebilir.'' ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Yanto. Babam öyle bir şekilde dükkancı Elias'a dedi ki hepimiz sustuk. Ta tepenin eteklerine inene kadar hiçbirimiz tek bir kelime konuşmadık. Davy, ne yapacaksınız bu ihtiyar dedi ve tam zamanda susup Yanto'ya yüzünü gözünü oynatarak bir takım işaretler yaptı. Elias'ı görüp de baba diye sözünü tamamladı. Babam, hindilerimi isteyeceğim dedi. Yanto, hindiler mi dedi. Onun hindilerle ne ilgisi var? Babam, anlayacağız, dedi. Davy, Ianto ile ikiniz ırmak boyundan bahçenin arka tarafına gidin. Belki arka kapıdan çıkan olur. Orayı kollayın. Sen Owen, yan kapıya git. Hov, sen de benimle birlikte ön tarafa. İki gaz lambasıyla birkaç tane de mum dükkanı aydınlatıyor ve ihtiyar Elias'ın yüzüne başka bir renk veriyordu. Elias, babamı görünce sanki hiç şaşırmamış, üstelik de son derece sevinmiş gibi bir tavır takındı. Ama yine de bir kez olsun babamın yüzüne bakamadı. Babam da benim aramdaki boşluğa güler bir yüzle bakarak ''Oo, Bay Morgan'' dedi. ''Herhalde sabahki şu Penny meselesi için gelmiş olacaksınız, öyle değil mi? Hov size umarım gerçeği anlatmıştır. Köprünün kenarına oturmuş, orada bir sincap kadar mutlu, zavallı küçük bacaklarını sallayıp duruyordu. Üzüntüyle yüreğim burkuldu. Karamela yiyordu. Ben de kendi kendime düşündüm. Ne iyi dedim. Hayatın tatlı nimetlerinden yararlanıyor. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra küçük bacaklarını kapıdan içeriye sokup benden bir pellik meyan kökü istedi. Aman dedim. Huv yavrum az önce karamela yedin. Onun üstüne meyan kökü yenir mi? Hasta olursun sonra oğlum. Hem annem bir günde şekere iki beni harcadığın için de sana kızar. Hadi git dedim. Baş aşağı edilen küçük bir testiden nasıl kesilmiş bir süt hızla etrafa döküle saçıla boşanırsa bütün bunlar da onun ağzından böyle bir solukta çıktı. Gözleri zoraki bir gülümsemeyle ışıldıyor, açılan ağzı küçük, ayrık, sivri uçlu ve araları tükürükle dolu kahverengi dişlerini ortaya çıkarıyordu. Hala babamla benim aramdaki boşluğa bakıyor ama eliyle beni işaret ediyordu. Babam, şu benim hindiler için geldim dedi. İhtiyar Elias geriye doğru bir adım attı ve o zoraki gülümseme toprağın suyu emişi gibi ağır ağır yüzünden silindi. Yüksek ve çatlak bir sesle ''Hindileriniz mi Bay Morgan?'' dedi. Babam ''Hindilerim'' dedi. ''Bu telek sizin arka taraftaki toprak yolda bulundu. Hem hala orada potinizin üstünde kurumuş hindi pislikleri var.'' Ne yalan söyleyeyim, İhtiyar Elias'ın tüm yaşamı boyunca ilk kez sağa veya sola değil de doğrudan doğruya belirli bir yere baktığını o zaman gördüğümü saklayamam ve bu baktığı yerde Putin'in topuydu. Sonra ayağını göz önünden çekip tezgahın arkasına gizledi. Şimdi tepemizden bakarak tavuk pisliği onlar dedi. Babam öyle sizin arkaya avluya bir göz atmama izin verirseniz Bay Elias dedi. İhtiyar Elias ara yerdeki boşluktan hemen tezgahın arkasına geçti. Hala yukarı doğru bakıyordu. ''Kimse giremez oraya.'' dedi. Tıpkı kilisede dua edenlerin söyledikleri gibi. ''Benden gayrısı.'' Babam, ''Çekilin yolumdan.'' dedi. ''Huv, sen burada dur.'' ''Peki baba.'' dedim. İhtiyar Elias'ın gözleri yaşlarla dolmuştu. Tiz bir kadın sesiyle, Hakkınızda İngiliz yasalarına başvuracağım, dedi. Babam, İngiliz yasalarının canı cehenneme, diyerek ihtiyar Elias'ı ceketinin yakasından tuttuğu gibi bir elma fıçısının içine fırlattı ve arka tarafa doğru yürüdü. İhtiyar Elias oradan çıkabilmek için tekmeler savurdu, çabaladı durdu. Ama fıçının içine fena halde gömülmüştü. Bir türlü kendisini kurtaramıyordu. Üstelik konuşamıyordu da. Cinleri o kadar başına çıkmıştı ki konuşabilmek için çabaladıkça daha çok yoruluyor, eli ayağı tutmaz oluyordu. Fıçı tuğladan eğreti ayaklar üstünde dikine duruyordu. Ama Elias tepiştikçe fıçı tuğlaların üzerinden yavaş yavaş yere kaydı ve dip çemberinin üzerinde fır dolayı çalkalandıktan sonra da hızla yana devrilip ağız kısmından kıç üstü içine gömülmüş olan Elias'la birlikte yerde yuvarlanmaya başladı. Fıçının içindeki elmalar bir takım gürültüler çıkarıyor, kimi de Elias'ın omuzlarının ve bacaklarının arasından yerlere saçılıyordu. Bu arada Elias yaralı bir tavşan gibi bağırıyordu. Tam bisküvit varilinin orada Elias fıçıdan dışarı düştü ve her yanı kirpas içinde oturduğu yerde kenetlenmiş yumruklarını göğsüne indirdi durdu. Ne tuhaftır, bir an içinde birinden nefret ediverirsiniz. Hemen ardından da fena halde pişman olursunuz ve ona yardım etmek, hatta gönlünü almak için onu öpmek bile istersiniz. İşte o zaman ihtiyar Elias'a karşı içimde böyle bir duygu belirdi. Ama bu duygularımı açığa vurabilmek için fırsatını bulamadım, çünkü o hemen ayağa kalktı ve oradaki balta saplarından birini kaptığı gibi arka tarafı boyladı. Bay Elias gözden kaybolana kadar kumaş balyalarının arkasından çıkmadım. Sonra kapının ağzına gidip Dave ile Ianto'ya seslendim. Onların sesini alınca da babamı aramaya koştum. Kutular ve çantalarla dolu içeriye doğru uzanan koridordan yine aynı şeylerden başka kağıt yığınlarının ve eski ev eşyasının bulunduğu arka odaya, oradan da bir sürü kırık dökük saksıların yığılı olduğu limonluğa geçip avluya çıktım. İhtiyar Elias orada durmuş burnunu tutuyor, parmaklarının arasından kanlar boşanıyordu. Balta sapı iki parça halinde yerdeydi. Babamın koltuklarının altında birer hindi vardı. Bunları bacaklarından kavramış, gerileri öne, başları da arkaya doğru bir durumda sıkı sıkı tutuyordu. Akşam geceye dönüyordu. Gökyüzü güzel bir laciverte bürünmüştü. Küçük yan pencereden sızan titrek mum ışığı altında hindiler, babamın siyah elbisesi yanında beyaz beyaz görünüyordu. Eğer babamın yüzü gölgede kalmış olmasaydı, onun gözlerinden alevlerin çıktığını yeminle söyleyebilirdim. Bir süre orada, ihtiyar Elias'a bakarak hiç konuşmadan durdu. İhtiyar Elias ise konuşacak durumda değildi. Saygı gören bir diyakozun hırsızlığının açığa vurulması ve elma fıçısının içinde kıç üstü yuvarlandıktan sonra da burnuna okkalı bir yumruk yemesi herhalde bir insanın nutkunun tutulmasına yeter de artardı. Her tarafı şekerleme yapılmış meyve kabuklarının, frenk üzümlerinin, kuru İzmir üzümlerinin, baharatın, nanenin ve limonluktan gelen toprağın mis gibi kokuları bürünmüştü. Abilerim, öbür dünyadakilerin bile işitebileceği büyük bir gürültüyle dükkanın içinden doğru koşarak geldiler ve yanımda durdular. Babam, Bay Elias, dedi. Vadide bu sizin son gecenizdir. İhtiyar Elias ellerini burnundan çekti ve etrafa kanlı damlalar sıçratarak birbirine vurdu. Kaba bir sesle, sizinle sonra hesaplaşırız, dedi. Evet, sonra hesaplaşırız. Sizi cezalandırmak için hindilerinizi almıştım. Evinize geldiğinden beri bunlar, kalpleriniz gururla doldu. Neredeyse şeytana uyacaktınız. Sırası gelince onları size geri verecektim. Hesaplaşırız sizinle, görürsünüz. Babam, ben sizinle kendi payıma düşen hesabı gördüm, dedi. Ama yine de sizin dükkanınızın açık bulunduğu son gecedir bu. Eğer yarın kapılarınızı açacak olursanız, dükkanınızı ateşe veririm. İhtiyar Elias, vücudunun ağırlığını bir ayağından ötekine aktararak, ya, dedi. Gözlerini yummuş, yumruklarıyla havada daireler çiziyordu. Babam, yürüyün çocuklar, dedi. Şu herifin suratına biraz daha bakacak olursam haftalarca iştahtan kesileceğim. İhtiyar Elias gırtlağını yırtarcasına, ben de zaten dağın öbür yakasındaki dükkanıma gidecektim, diye bağırdı. Ve babam, adımını attığı sırada hızla geriye döndü. Yüzü ışığa rastladı. Yerinden uğramış ve öfkeyle kan çanağına dönmüş gözleriyle bize baktı. Burnu yeni şekliyle pırıl pırıl parlıyor, ağzından kanlı tükürük baloncukları saçılıyordu. Oraya gidecektim. Daha doğrusu ya komşu vadideki, ya onun ötesindeki, ya da kasabadaki dükkanıma. Benim gideceğim bir sürü dükkanım var, bir sürü. Zaten bitişik vadiye yerleşmeye niyetliydim. Bu haydutların, eşkıyaların ve katillerin ininden kurtulmak, dağın ötelerine gitmek istiyordum. Babam, ihtiyar Elias'ın bu tutumu karşısında şaşırarak, ''Uğurlar olsun öyleyse.'' dedi. Böylesine ateş püsküren ama yine de böylesine sakin davranabilen bir insan daha önce hiç görmemiştim. Onunkisi insanı bayağı rahatsız eden bir çılgınlıktı. Öfke, bazı durumlarda insanları bir takım aykırı düşüncelerden uzaklaştırır ve zihinleri durulaştırır. Ama onun kapıldığı bu hiddet nöbeti en iyi niyetleri bile kötüye çevirecek nitelikteydi. O kadar insanlıktan uzak, o kadar pisti. Arka taraftan çıktığımız sırada ihtiyar Elias boğuk boğuk bağırarak ''Verdiğim sözü de tutup İngiliz yasalarına başvuracağım.'' dedi. Babam, ''Gal bölgesinin yasalarından bu akşam birazcık olsun payınıza düşeni aldınız.'' dedi. ''İngiliz yasalarının bu durum karşısında ne yapacağını görmek de beni sevindirecektir. Unutmayın, yarın kapılar kapalı olacak.'' Biz dükkandan çıkarken onun yumruklarını arkadaki kalın kapıya indirdiğini ve boğuk bir sesle ağladığını işittik. Tepeye doğru tırmanırken babam, ''Hay Allah!'' dedi. ''Ne kötü bir şey. İsteseydi Hinlilerin hepsini verirdim.'' Ianto, ''Verin birini de ben taşıyayım.'' dedi. Babam, ''Olmaz.'' dedi. ''Tepedekilerin hepsi bunları benim elimde görmeli. Eğer ileride başımıza bir dert açılacak olursa bu bana gelsin. Sizlere değil. Yani ondan ve onun İngiliz yasalarından demek istiyorum.'' Bütün yol boyunca herkes babama bakıp ona iyi geceler diledi ama kimse bir şey sormadı. Hindilerin tekrar eve dönmüş olduklarını bilmeleri onlara yetiyordu. Nasıl olsa bunların nereden bulunup çıkarıldığını sonradan öğrenebilirlerdi. Eve girdiğimizde Bay Griffith'i içeride bulduk. Bu da bizi daha çok şaşırttı. Babam arkaya giderek hindileri kümese soktu, sonra tekrar dönüp geldi. Kimseden ses çıkmıyordu. Babam, ''İyi akşamlar Bay Griffith.'' dedi ve ocak rafının üzerinden piposunu almaya gitti. Bay Griffith, size de iyi akşamlar Bay Morgan, dedi. Bay Elias'la başınızın derde girdiğini öğrendim. Babam, kötü haberler çabuk ulaşır, dedi. Bay Griffith, bütün vadiye yayılmış olup bitenler. Babam, onunla kozumuzu paylaştık, dedi. Bay Griffith, babamın piposundan çıkan dumana bakarak, hindilerinizi çaldı değil mi, dedi. Babam, ''Hindiler dışarıda, kümeste.'' dedi. ''Eğer sizin de yapılacak bir işiniz varsa söyleyin Bay Griffith. Kolları sıvamışken gidip çaresine bakalım.'' Bay Griffith bir iki saniye kadar durduktan sonra gülmeye başladı. Göğsünün ta derinlerinden doğru gelen bir gülme gitgide yükselerek bir kahkaha halini aldı. Tabii o sırada bizim de şaşkınlığımız geçmiş olduğu için önce gülümsemeye, arkasından da kahkahayla dolan avurtlarımızı şişirmeye başladık. Artık hepimiz katılırcasına gülüyorduk. Makaraları koyuvermiştik. Kimse de niçin güldüğünü bilmiyordu. Bay Griffith bir şeyler söyleyecek gibi oluyor ama kahkahaları bir türlü ona bu fırsatı vermiyordu. Gülmekten gözleri yaşlarla dolan Ianto, eliyle burnunu, sonra da babama işaret edip yumruk vurur gibi yapıyor ve yeniden hepimiz gülmekten kırılıyorduk. Bu pek saçma gibi görünür ama aslında çok iyi bir şeydir. Annem, yemeğe bizde kalın Bay Griffith, dedi. Bay Griffith, teşekkür ederim, dedi. Elbette kalırım. Yarın akşam kiliseye ait ırmak boyundaki sahada bir konuşma yapacağım Bay Morgan. Umut ederim ki sizi orada yanımda görürüm. Babam son derece sevinerek, aynı zamanda da şaşırarak, ''Peki Bay Griffith, teşekkür ederim.'' dedi. ''Bundan ben de büyük bir kuvanç duyarım. Yapacağınız konuşmanın konusu nedir efendim?'' Bay Griffith, ''İnsanların daha çok yaklaşmaları gerektiği konusu üzerinde duracağım.'' dedi. Babam, ''Oysa ben bu insanlardan birinin burnuna az önce yumruğumu yapıştırdım.'' Bay Griffith, ''Buna layık benim de bildiğim birkaç kişi var.'' dedi. ''Eğer yakında işler yoluna gitmezse kollarımı sıvayıp o birkaç kişinin hakkından da ben geleceğim.'' Babam, ''Çok iyi edersiniz.'' dedi. ''Yarın akşam yanınızda olacağım efendim. Haydi şimdi sofraya. Bol bol yiyin.'' Kilisenin sahası, Bay Griffith'in vaftiz çağına gelen çocukları vaftiz ettiği yerdi. Burası köyün dışında, ırmağın bir kenarındaydı. Ve o gün küçük bir cennetten farksızdı. Irmak billur gibiydi. Engin bir yeşile bürünmüştü. Kayaların orada ise gümüşü bir renk alıyordu. Söğütler sulara eğilmiş serinliyorlardı. Sazlıklar kurbağalara, balıklar da balıkçıl kuşlara yetip artıyordu. Burası ördeklerle su tavuklarının hiç rahatsız edilmedikleri bir yerdi. Cumartesi günü herkes bu yoldan geçip Bay Griffith'in toplantısına katıldı. Önümüzde, arkamızda insanlarla doluydu. Dağın eteklerinden doğru yürüyüp sahanın kapısına kadar uzanan yoldan aşağı indik. Sahanın dışında büyük bir kalabalık vardı. Bu kalabalıktan yükselen ses, yıldızdan esen rüzgarın hafif uğultusunu andırıyordu. Yanlarına yaklaşınca nedenini öğrendik. Kapıdaki duyuru tahtasına toprak sahibinin bu yöreyi terk ettiğini ve bundan böyle her ne amaçlı olursa olsun hiçbir toplantıya izin verilmediğini bildiren bir bildiri çevrilenmişti. Altında da toprak sahibinin imzası vardı. Abisai Elias. Kalabalık bildiriye aldırış etmeyerek içeri girmek istedi ama Bay Griffith kimsenin kapıdan içeriye adımını atmamasını söyledi. Bunun üzerine hep birlikte dağın biraz yakınlarına doğru yürüdük. Orada Bay Griffith kendisini görebileceğimiz bir yer buldu ve ayakta durarak ta güneş batıp akşamın serinliği üzerimize çökene kadar konuştu. Sırtımız üşüdüyse de Bay Griffith'in sözlerinin sıcaklığıyla içimiz ısındı ve yüreklerimizde uyanan heyecanla elimizden geldiği kadar hızlı yürüyerek eve döndük. Bay Griffith uyanış hareketine o gün vaftiz yerinde başlamak istediğini söyledi. Çünkü orası Tanrı yolunda giden insanlara en uygun bir toplantı yeriydi. Kötülük vadiye doğru durmaksızın, önüne çıkan hiçbir engeli tanımaksızın ağır ağır sokuluyordu. Orada hırsızlar, serseriler vardı. Orada sürüyle ayyaşlar, hatta kötü kadınlar vardı. Sesi bütün vadide çın çın öterek, "Çok geçmez, polis güçleri buraya da yetişir." diye bağırdı Bay Griffith. "Onu mahkemeler izler. Hatta belki de cezaevi bile açılır. Bunları tamamlayan şeyler de açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizliktir. Üstünüze karanlık çökmek üzere. Bütün bunları göz önünde bulundurun ve dua edin." Topluluktan yumuşak ve içten gelen bir amin sesi yükseldi. Bay Griffith bizlere, bununla nasıl savaşabiliriz diye sordu. Nasıl mı? Çok kolay. İnsanlar Tanrı'nın onlara kendi iyilikleri için vermiş olduğu armağanlara el sürmedikçe, doğdukları anda hak ettikleri bir lokma ekmeğin bile yoksulluğunu çekerler. Her şeyin başında dua gelir. İşte bu ilk ve en büyük armağandır. Tanrı'nın bizlere vermiş olduğu dua etme hakkından yararlanın. Ondan akıl ve açık bir görüş gücü isteyin. Sonra da sağduyu. Sağduyunuzu kullanın. Herkes üstün niteliklere sahip olarak doğmamıştır. Ama herkes sağduyuya sahiptir. Ondan yararlanmaya bakın. Düşünün. Uzun uzun ve iyice düşünün. Dua ve iyi bir düşünceyle alt edemeyeceğiniz düşman yoktur. Bu anda ise sizin baş düşmanınız kömürdür. Siz ondan daha güçlü bir duruma gelmelisiniz. Kömür cansız bir şey olmakla birlikte altın kılığına bürünüp insanları aldatmaktadır. Bu sizin için kaç vagonun kaç ton ettiğini hesapladığınız bir şeydir. Başkaları için bu kadar gemi yükü şu kadar alacak, şu kadar yatırım kazanç demektir. Aradaki tefeciler sizin düşmanlarınızdır. Onlar insanlara, onların yaşamlarına ya da çoluk çocuklarının yaşamlarına aldırış bile etmezler. Gözünüzü açın. Karanlık çökmek üzere. Elde zaman varken hazırlanın. Vadinin tarihini anlattıktan sonra onlara günden güne düşen işçi ücretlerinden ve onların da gitgide çalışma isteklerini yitirdiklerinden, buna karşılık kömüre elleri bile değmemiş, sadece kağıt üstünde iş gören ya da ocağı toprağıyla birlikte sahip olan ötekilerin her gün daha yükselen varlıklarından söz etti. Savaşmalısınız, dedi. Savaşmalısınız. Buna da hemen başlamalısınız. Oradakiler ne yapmamız gerektiğini söyleyin diye bağırdılar. Bize bir yol gösterin. Bay Griffith onlara parlamentoya aranızdan üyeler seçin dedi. Orada sizi de temsil edenler bulunsun. Bir komite kurun. Bazı kimseleri seçip onlara uğradığınız haksızlıkları gidermeleri, hükümetle ve maden ocağı işletmelerinin başındakilerle görüşebilmeleri için yetki verin. Her şeyi yolunda yordamında yapın. Babamla birlikte çalışan ve kantar kontrolörlüğü yapan Bay Rice, Bay Griffith diye bağırdı. Görevinizin dışına çıkmış olmuyor musunuz? Sizin göreviniz ruhani işlerle uğraşmaktır. Bay Griffith hepinizi yerinden sıçratan bir sesle, benim görevim dedi. Tanrı ile insanların arasına giren her şeye karışmaktır. Topluluktan amin sesleri yükseldi. Bay Griffith elinin bir işaretiyle topluluğu sessizliğe davet ederken yine aynı ses tonuyla şu unutulmamalıdır ki dedi. Hazreti İsa sarrafları tapınaktan kovduysa bunu sadece o kutsal yere karşı bir saygısızlıkta bulundukları için değil Aynı zamanda nasıl aldattıklarını anlayamayacak kadar gözleri açılmamış olan insanları soydukları ve onları yavaş yavaş zehirleyip kendileri gibi baştan çıkarttıkları için yapmıştır. Ianto Davie, gör işte derken Bronwyn de avucunun içindeki elimi sıktı. Bunlarla böyle konuşulur, sağduyu ile. Konuşmalar, bağırışmalar daha bir süre devam etti. Sonra Bay Griffith, bu toplantı uzayacak olursa kadınların üşüyeceklerini söyledi. Bunun üzerine bir dua edilip güzel bir ilahi okunduktan sonra şarkı söyleye söyleye evlerimize döndük. Ivor'la babam bile öteki abilerime katılıp hep birlikte çalışmaya hazır olduklarını söylediler. Daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı. Hatta Gwilym bu işe öyle şaşırdı ki akşam çayından sonra bize geldiği zaman kapının ağzında kala kaldı. Babam, girsene içeriye oğlum dedi. Otur bakayım şöyle. Sen de haberi senin oradaki adamlara ulaştırabilirsin. Ne var, ne oluyor diye soran Gwilym gözlerini teker teker üzerimizde dolaştırdı. Ianto ile Davy orada duruyorlardı. Owen'ın elinde mürekkep hokkasıyla kalem, babamınkinde de kara tahta ile tebeşir vardı. Ivor bir cetveli tutmaktaydı. Angarad ve annem bronlarda Seridven'e entari dikiyorlardı. Babam birkaç gece sonra üç çanda yapılacak bir toplantı ile ilgili duyuruyu kaleme alırken Owen olup bitenleri Gwilym'e anlattı. Ianto, Davy ve Owen çevredeki bütün maden ocaklarına yollamak ve oralarda çalışanları toplantıya çağırmak için bu duyuruları ayrı ayrı yazıyorlardı. Hangi ocağa hangimizin gideceğini kararlaştırdıktan sonra duyurunun çıkartılan kopyalarını aramızda paylaştık. Babam rafın üzerinden Bay Boswell'ın Dr. Jones'un yaşam öyküsünü aldı ve yüksek sesle bir iki bölüm okuduktan sonra sırayla okumamız için bize aktardı. Gerçekten güzeldi bu geceler. 15. Bölüm. Mutluyduk o zamanlar. İyi bir evimiz, bol yiyeceğimiz, güzel bir işimiz vardı. Geceleyin dışarıda kiliseyle koradan başka vakit geçirilecek hiçbir şey yoktu. Yalnız arada sırada kilisede bazı eğlenceler düzenlenirdi. Okunan şiirleri, müzik eşliğinde söylenen şarkıları dinlemekten öteye gitmeyen bu eğlencelere katılırken bir peni giriş parası ödenirdi. Yine de yatma vaktine kadar yapacak birçok şeyler bulurduk. Bir işimiz yoksa veya kitap okumuyorsak ya arka tarafta bir şeylerle uğraşır ya da dağın bir yerlerine gidip şarkı söylerdik. Yapılacak bir yan işimizin olmadığı zamanı hatırlamıyorum. 50 yıl içinde ne oldu da bütün bunlar değişti merak ediyorum. Buna bir neden olarak da hiçbir şey gelmiyor aklıma, ölümden başka. Hava gazı ışığı ortaya çıktığından beri insanlar belki de bunun sağladığı rahatlıktan ötürü hemen hemen kitap okumaz oldular. Hele onun yerine elektrik alınca bu onlara daha pahalıya mal olduğu için erkenden yatağa girdiler. Ama bu insanlar ne zaman anne ve babaları ile arkadaşlıklarını kestiler, evden uzaklaşmaya can attılar, gidip başka başka işlere giriştiler, işte bunu bir türlü hatırlayamıyorum. Bu tıpkı bir nefes darlığı gibidir. İnsana birdenbire geliverir. İnsan bunu nasıl yakaladığını da bilemez. Ama bir kere tutulmuştur, çaresi yoktur artık. İçinde büyüdüğüm sevgili küçük ev, ben doğmadan önce bile nice mutlu olayların tanığı oldun sen. Benim yaşamım sende geçti. Bütün sevdiklerim senin bir parçandır. Onun için senden çıkıp gitmek, seni bırakmak, kendi kendine bırakmak demektir. Olanca ağırlığı ile üstüne abanan şu kara suratlı zorba yakında seni altına alacak. Pencerelerin ve kapıların kırılacak, odalarının içi cürufla dolacak. Belki damın da çökecek, o zaman bu odayla birlikte öteki odalara da saldıracak bu cüruflar. Ama sen, arkan, üstün, yanın hep bunlarla dolsa bile yine dimdik kalacak, hiçbir zaman yıkılmayacaksın. Belki gömüleceksin ama asla çökmeyeceksin. Serilven omuzlarının biçimini ortaya çıkaran yeni entarisiyle kapının ağzında duruyor. Uzun saçlarının çevrediği yüzü gülerek öne doğru eğilmiş, entarisinin arkasını iliklemeye, ellerini oraya ulaştırmaya çalışıyordu. Sanki neredeyse ağlayacakmış gibi yaparak, ''Huf, ne olur gel.'' dedi. ''Şunları iyikleyiver, öyle sıkı ki yapamıyorum.'' Teni ne kadar yumuşak, sıcak ve beyazdı. Buna vuran ışıklar orada pırıl pırıl parlamıyor, sadece ona donuk bir renk veriyordu. Seridven nefesini yarım yarım alıyordu. Annem aşağıdan Seridven diye sesleniyordu. Geç kalacaksın kız. Seridven tekrar ellerini arkasına götürüp entarisini iliklemek için çaba harcarken Hay Allah dedi. Çabuk olsana be çocuk. Ne kadar ağırdan alıyorsun. Kıpırdanmaya başladığı için iliklediğim kopçaların hepsi tekrar açılınca doğrudur dedim. Yılan balığı gibi kıvranıp durma. Serüven aşk olsun dedi. Demek bir yılan balığıyım ben ha? Öyleyse kasabadan gelirken sana armağan da yok. Sen bilirsin dedim ve işi yarıda bıraktım. Madem armağan yok, entariyi iliklemek de yok. Hadi bakalım. Serüven titemli bir bakışla, yumuşak bir ses ve sevinçle "Ohu canım benim" dedi. "Abana karşı çok kötü davranıyorsun. Beni geciktireceksin. O zaman da ne kasabaya inilir ne de çeyiz üzülür. Üstelik babam kızacak. Blessin de başka bir kız evlenecek. Onun için hadi yardım et bana olur mu?" "O zaman kasabadan armağanım gelecek değil mi?" dedim. Serüven bana pençe atacakmış gibi tırnaklarını göstererek "Aman Tanrım," dedi. "Yığınla armağan alacaksın. Yeter ki şu partal entariyi giymeme yardım et. Yoksa pencereden aşağı atacağım kendimi." Entariyle işimiz bitti ve aşağı kata indik. Serüven'in annemle ve babamla birlikte kasabaya gitmek için Thomas'ın arabasına binip trene yetişmek üzere evden ayrılışını seyrettik. Tepeden aşağıya doğru yol alırlarken onlara el salladığımız sırada Dave'i "Biri daha gitti," dedi. Owen ona "Senin sıran ne zaman gelecek?" diye sordu. Ianto, ya dedi. Teneke kutuda henüz birkaç kuruş varken durmamalı. Davy, belki uzun bir süre sonra dedi. Ianto, kızı eve getirsene oğlum. Yoksa birimiz kaparız diye mi korkuyorsun? Davy, kaparsınız diye mi? Dedi ve kasketini geriye doğru devirerek gülmeye başladı. Sırf bunu söylediğiniz için onu cumartesi günü eve getireceğim. Ianto, tüh diye bağırdı. Bir sevgilisi olduğunu biliyordum zaten. Yere bakanlardan korksan. İtin onu çocuklar şuradan aşağıya, ırmak boyuna kadar yuvarlansın. Ama Dave çoktan sıvışmış, onlar da bu fırsatı kaçırmışlardı. Dave'nin bir sevgilisi olduğunu ilk kez o zaman öğrendim. Ama onu görünce de hiç şaşırmadım. Serüven, annem ve babam ile birlikte cumartesi günü öğleden sonra bir yığın paketle eve döndü. Hepsi de kasabadan, tren yolculuğundan ve denizden söz ediyorlardı. Bir sürü şeyler anlatıyorlar ve hep birazdan konuşuyorlardı. Birbirinin üstüne yığılan bu gürültüleri ve konuşmaları benden başka duyan, dinleyen yoktu. Kimin ne dediğini kimse anlamıyordu. Glatton Larvarch uzun boylu, yakışıklı bir çocuktu. Burnu bir kavgada kırılmıştı. Heyecanlandığı zaman gözlerinin üzerine düşen siyah saçları vardı. Önceleri utangaçtı. Serüven'in yanına sokulduğu zaman kızarıp bozarırdı. Ablamın davranışları ise şu dağdaki pınarın soğuk sularından farksızdı hani. Çocuğun kravatını şöyle bir dürtükler, ceketinin göğüs cebindeki mendilinin üzerine parmaklarıyla hafifçe dokunur, ceplerinin kapaklarını düzeltir ama herhalde Blessing'in boyunun uzunluğundan olacak ki elleri bir türlü saçlarına doğru uzanmazdı. Babam Blatton'a sandalyenin bir kenarına ilişip kıl üstünde oturacağına, arkasına yaslanarak rahat rahat oturmasını söylüyordu. Annem bir fincan çay getirdi ona. Blatton kaşığı iki kere düşürüp güzelin pantolonuna çayları sıçrattıktan sonra annem kaşığı onun elinden aldı. Herkes kabalık etmemek için zoraki bir gülümsemeyle yüzleri gerile gerile söyleyecek bir şeyler düşünmeye çalışıyordu. Davy ile Ethelwyn işte tam bu sırada geldiler. İyi mi? İşin tuhafı kızla tanışır tanışmaz onu doğrudan doğruya Wendy'ye çağırmaya başladık. Zaten böyle bir kıza başka türlü davranmak da elden gelmezdi. İri, kahverengi gözleri, kaşlarına değen uzun kirpikleri, neşeli bir sesi vardı. Davy'nin yüzüne de sanki Tanrı'nın kardeşine bakıyormuş gibi bakıyordu. O gece orada toplanmış oldukça büyük bir aileydik. Babamla annem, Ivor ile Bronwen, Ianto ile Vin, Owen ile Gwilym, Serüven ile Blatton, Angarad, bu saatlerde yukarıda uyuyan küçük Olwen, Bay Griffith ve onun ev işlerine bakan yazlık köşkten ihtiyar Bayan Rowlands, maden ocağından Bay Evans'dan başka gelip giden daha bir sürü kimseler ve ben vardık. O gece Serüven, Blatton'la birlikte arka bahçede olduğu için biriken bütün o bulaşığı yıkamak bana düştü. Bu beni öylesine bezdirdi ki ömrüm boyunca bir daha önümde bulaşık leğeni görmek istemedim. Angarad sabırsızlanarak ve bir ayağını ıslak taşların üzerine vurarak ''Aman Tanrım'' dedi. ''Şunlar o koca karınlarına tıktıkları her lokma ziftin peki için yarım düzüne tabak mı kirletecekler?'' Delikli taşın yanı tabak çanakla dolu olduğu için Kıvılım ''Bunları yere koyacağım'' dedi. ''Yemeklerini bitirmek üzereler. Biraz yürekli ol kız.'' Angarat öyle sinirlenmişti ki dokunsanız ağlayacaktı. Yürekli mi olayım dedi. Bana yürek değil, 50 çift el, yeni bir delikli taş ve dinlenmiş ayaklar gerek. Git şunlara söyle, o koca hayvan burunlarını önlerindeki manca teknelerin içinden çeksinler artık. Yoksa ben gider, geri kalanların hepsini ocağın küsküsüyle onların gırtlaklarına tıkarım. Yıka kurula, yıka kurular. Tabaklar, kayık tabakları, bıçaklar, çatallar, kaşıklar, bardaklar, çanaklar. Sıcak su için ibrik ibrik su kaynat. Yığınla buhar, yığınla soda harca. Yine yıka, yine kurula. Yerleri ıslattıkça ıslat. Yıka Allah yıka. Amanın, o gece erken doğduğuma öyle sevindim ki. Bir erkek kadınlığın ne demek olduğunu, eğer onun yaptığı işin tadını kendisi tatmamışsa bilemez. Yıka kurula, sıcak su ve soda, ibrikler, sıcak, buhar ve hep su, su. En sonunda bitirdik ve Angarat son ıslak kurulama bezini de ipe sardı. Hadi gel Huv, dağa gidelim, dedi. Şaşırdım kaldım. Ona, niçin, diye sordum. Asıl içeriye girip de konuşulanları dinleyelim. Gözlerinde karşısındakini küçümseyen bir bakışla, konuşulanları mı, dedi. Dinlediklerim bir gün için bana yetti de arttı bile. Gel dağa gidelim. Kafamızı dinleriz orada. Neler konuşulduğunu dinlemek ha. Orada onların ağızlarına baktıkça hep bu ağızlardan kaç tabak dolusu yemeğin geçtiğini hesaplamak gelecek aklıma. Hadi gel. Bunun üzerine dağa çıktık. Fırtınanın devirmiş olduğu koca bir meşenin üzerine oturduk. Uyuyan bir dağ seyretmek ne güzeldi. Başka vadilerde yükselen öbür dağlar mavi bir kadife parçasına benziyordu. İnsanın içinden bunu bir ceket biçiminde keserek giymek ve şişman bulutların üstünde dans etmek geliyordu. Oraya varalı ya bir ya iki dakika olmuştu ki bize doğru birinin, bir erkeğin yürüdüğünü gördük. Sanki bir kimseyle karşılaşacağını umuyormuş gibi ıslık çalıyordu. Nitekim de öyleymiş. Çünkü Angarat yerinden fırlayarak onu karşılamak için koşmaya başladı. Bu, maden ocağından Christmas Evans'ın oğlu genç Easton Evans'tı. Oxford Üniversitesi'nden yeni dönmüş, tam bir zübbeydi. Şimdi babasıyla birlikte çalışıyordu. Hayretler içinde kaldım. 4. kaset, 2. yüzün sonu.